تاریخ و انسان.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili Tegeret FM dinleyicileri. Hepinize iyi akşamlar. Bir Tarih ve İnsan programında tekrar sizlerle beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımda sevgili Yusuf Özbakır kardeşimiz sesimizi size ulaştırıyor ve ben Deniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Çok sıcak günlerdeyiz. İstanbul'da özellikle nem ve şey yüksek. Ama mübarek günlerdeyiz.
Rahmetler devam ediyor. Evet. Yağıyor. Cenab-ı Hak felaket olmaktan da muhafaza eylesin. Bazen de üzüntülü haberler oluyor.
Evet.
Evet.
Bütün dostlarımıza ve sevdiklerimize, büyüklerimize hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz.
Ben de sevgili Tegeret FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Çok sağ olun hocam. Ben programa girmeden önce, yani konuya girmeden önce isterseniz bir canlı yayın iletişim bilgilerimizi hatırlatayım evet. Dinleyicilerimize. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Elektronik posta adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr, tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve geniş sualler için hocamızın kendi e-maili ahmet@ahmetsimsirgil.com, ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam bu hafta değişik bir program olacak. Yani belki az bahsedilen padişahlar, Osmanlı üzerine bahseden bir konu var. Sanat ve edebiyat. Osmanlı sultanlarının çoğunun hemen hemen bildiğimiz kadarıyla divanları var. Böyle bir meyilleri var edebiyat ve sanata, özellikle şiire. Bu konuda bu akşam bizi bilgilendirmenizi isteyeceğiz. Söz sizde hocam, buyurun.
Estağfurullah. Demek şiir ve edebiyattan evet. Biraz konuşalım diyoruz. Tabii bu meyil var denildiğinde... Hı hı. Bu meyil nereden geliyor, niçin geliyor, neden edebiyata bu kadar meyilliler, onun da hakkında evet. Kısa bir girizgah yapmak lazım. Gerçekten Fatih'ten itibaren padişahların çoğu divan sahibi padişahlar. Yani bir şiir manzumeleri onların hepsini bir araya getirdiklerine divan deniyor. Dolayısıyla Osmanlı padişahlarının çoğu divan sahibi padişahlar. Ve şiirde de en yüksek noktadalar. Yani aşağı normal şeyde değil, yüksek noktada şairler. Bir vardır, orta tip bir şairdir. Ama bir de vardır, edebiyatta gerçekten üst noktadadır. Bir Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Cem Sultan, ikinci Bayezid, üçüncü Murat Han, birinci Ahmet Han, üçüncü Ahmet Han, bunların her birisi üst düzey şairler.
Selim Han'ı unutmadık değil mi? Yavuz
Selim Han, ki Selim Han'ın Farsça bir divanı var. Farsça, Türkçe'de tam olarak zannedersem çevrilmedi. Bazı şiirleri çevrildi ama Almanca'ya ilk olarak çevrilmişti. Almanca'ya çevrilmişti. Çok sanatlı, büyük bir şair Yavuz Sultan Selim ama şiirlerini hep Farsça söylemiş. Türkçe ancak bazı beyitleri, kıtaları bulunuyor. Çok az onlarda, evet. Az denecek oranda. Dolayısıyla bu meyil, bu şey nereden geliyor denildiği zaman tabii şiir güzel söz söyleme sanatı ve onu kulağa hoş gelen, akıcı bir şekilde, sanatlı bir şekilde söyleme işi. Bu Peygamber Efendimiz'i övmek, ki işte sözlerin böyle en güzel haliyle, orada Peygamber Efendimiz'i şiirle övmeler var. Ve o sebeple de Peygamber Efendimiz'in şairleri var. Onlara Peygamber Efendimiz'in hırkalarını hediyesi var. Ortaya böyle çıkmış hadiseler var. Dolayısıyla şairlere karşı da Osmanlı padişahlarının daimi olarak, bu bir sünnet-i seniyyedir aynı zamanda, bol bol hediyeler verirler. Osmanlı padişahları çok hediyeler, caizeler verirler ve Osmanlı devletinde de hemen hemen her padişahın etrafında 8-10 tane şair bulunur.
Yani, revaçta zaman.
Evet, şair. Revaçta. Bunlar acaba onlar da padişahı överler, mutlaka padişahlara onların gazelleri vardır, şiirleri vardır, kasideleri vardır, ölümlerinde mersiyeleri vardır. Ancak bunlar çok azdır. Yani bir tanedir, iki tanedir ve daha çok gazellerdir umumi olarak. Gazellerdir. O sebeple de padişahların bunlara son derece hediyeler vermiş olması, Osmanlılarda da, ki Osmanlılar öncesinde de bu gelenek devam eder. İlk şair kimdir diye sorulsa Adem Aleyhisselam'dır denir. Yani Adem Aleyhisselam'ın dahi şiir bir ifadeyle söylediği, şiir söylediği ifade edilir. Biz istersen Peygamber Efendimiz'in o
meşhur
şairlerinden olan kısa bir iki bahis yapalım. Mesela kaside-i bürde, bürüyen kaside, şifa kasidesi diye meşhurdur. Bazıları kurtuluş kasidesi diye söyler. İmam-ı Busayri'nin kasidesi vardır Peygamber Efendimiz'i öven. İmam-ı Busayri Sofiyye-i Aliye'nin büyüklerindendir. En büyüklerinden bir tanesidir. Ve bir gün felç geçiriyor. Felç geçiriyor. Ve bedeninin neredeyse yarısı hareketsiz kalıyor. Yani hiç hareket edemez bir hale geliyor. İşte o sıkıntılı günlerinde Resulullah Efendimiz'e tevessül ediyor. Ve bu insanların en üstününü öven bir kaside yazıyor kendisi ve bittiği zaman rüyasında o kasideyi Peygamber Efendimiz'e rüya görüyor ve kasidesini Peygamber Efendimiz'in huzurunda ona karşı okuyor rüyada tamamını. Peygamber Efendimiz çok beğeniyorlar ve o anda arkasındaki mübarek hırkasını çıkartıp İmam-ı Busayri'ye giydiriyorlar.
Bildiğimiz kadarıyla uzun bir kaside değil
uzun,
hocam.
Yani böyle uzun bir kaside.
Rüya deyince insanları kısaca bir rüya kısaca görürüz bir ya.
Evet.
Uzun bir rüya. Ya.
Ve giydirdikten sonra mübarek elleriyle sırtını, feşli yerlerini sıvıyorlar, okşuyorlar. Uyanınca bedenini sağlam buluyor.
Başka?
O feşli halinden hiçbir şey yok ve sırtında da Peygamber Efendimiz'in hırkayı saadeti. Hatta Peygamber Efendimiz'e gelirken yolda birisi hayırlı olsun diyor. Ne? İşte kasidesini okuyor. Allah. Ve diyor ki bunu ben ilk defa daha okumadım. O da aynı rüyayı görmüş. Onun okuduğu, orada gördüğünü ifade ediyor. İsterseniz ondan birkaç bunu Türkçe haline de getirmişler. Özellikle Sezai Karakoç'un o her Peygamber Efendimiz'e. Orijinalini de söylesek anlayamayacakları için kıymetli seyir, evet, dinleyicilerimiz. Biz birkaç parça okuyalım. Diyor ki and içerim ki muhbir-i sadık mağaradaydı. Burada Peygamber Efendimizin mucizelerinden biraz anlatıyor. O kısımlardan okuyorum. Muhbir-i Sadık mağaradaydı ve Sıddık mağaradaydı. Görmediler ve sandılar ki orada kimsecikler yoktu ve olamazdı. Peygamber Efendimiz'i Mekkeli müşriklerin takibi ve mağara önlerine kadar gelişlerini anlatıyorlar. Evet. Ne bilsinler ki örümcek onun için örmüş ağını. Güvercin onun için yuva yapmış, yumurta bırakmış, uçup durmaktaydı. Allah isterse bir güvercin, bir örümcek ağıyla da korur. Kat kat zırhı ve yüksek kaleleri aratmaz, onlardan müstani kılar insanı. Siz kat kat kaleler içerisine, çok yüksek burçlara kendinizi kapatırsınız düşmandan korunmak için. Ancak o kat kat kaleler ve kuleler, taştan hisarlar sizi kurtarmaya yetmez.
İstanbul gibi.
Fakat Cenab-ı Hak isterse diyor, bir güvercin değil mi? Ve bir ağı, o güvercinin bir ağı sizi binlerce, on binlerce düşman gelse onlardan koruyabilir. Nitekim evet. Oradan geriye gidiyorlar. Onun için bir kişi ki yardımcısı Allah ola, var kıyasıyla ki ol ne şah ola demişler. Bir kişi ki yardımcısı Allah ola, var kıyasıyla ki ol ne şah ola. Ondan büyük şah mı olur? Ondan büyük padişah mı olur? Ve bir örnek daha. Çağırınca peygamber ağaçlar geldi, eğildi huzurunda. Dallarıyla kökleriyle yürüdüler, çünkü yok ayakları. Çizgiler çekerek yol ortasına, yazılar yazarak, güzel yazılar yazarak dalları, budakları. Öyle bir yazılar yazıyorlar ki onu şehadet ediyorlar, onu anıyorlar. O bulut gibi ki nereye giderse üstünde o da oraya gider. Nitekim bulut da öyle yapıyordu. Evet. O nerede? Bulut üzerindeydi. Ona gün ortasında yakan güneşe karşı gölge yapardı. Dünyanın sıkıntısı binince boğazıma hemen sarılır sığınırım ona, hemen kurtarır bu zavallıyı. İki dünyaya ait hiçbir şey yok ki o hayır saçan elden istemiş olayım da almamış olayım. Olmadı. Benim bir sıkıntım varsa, bir üzüntüm varsa anında ona sığınırım diyor. Nitekim o feşli halinde belki de bunun için o üzüntüyle başkasına açmadım, başkasına yalvarmadım ki. Ama ona açılan ellerim de sadece hiçbir zaman boş dönmedi, geri dönmedi. Aklın ermeyince hemen inkara kalkma rüya vahiylerini. Belki gözleri uyurdu ama kalbi hiç uyumazdı. Onun kalbim uyumaz gözüne. Bakma bilmezlikten gelişlerine, inkarlarına yüreği karaların. Onlar öyle bilir, öyle anlarlar ki. Ama ya kıskançlıkları? Yani düşmanları da biliyordu onun büyüklüğünü, onun peygamberliğini. Onun üstünlüğünü hepsi kabul ediyordu. Ama ya kıskançlıkları? Neden onda da bizde değil?
Evet.
İşte kıskançlığın kötülüğüne çok haset, güzel bir hasedin, kıskançlığın ne kadar felaket olduğuna burada işaret ediyor. Eh öyleyse kalksın, ağrıyan göz inkar etsin. Göremiyor ya güneşi, gün ışığını. Yaralı ağız da alamadığından suyu, suyun lezzetini, tadını. Yaralı bir ağız suyun lezzetini nasıl anlar? Tadını nasıl anlar? İşte görmeyen bir göz de güneşi inkar eder. Yani ama olan bir göz de güneşi inkar eder. Çölde hızlı hızlı giden yoksullar, develeri iz bırakarak giden dilek sahiplerini görürsün. Yön tektir. O hayır kaynağının evi, alanı.
Evet.
Ve böyle devam ediyor. Gerçekten çok hoş. Topkapı Sarayı'nı çoğu kez gezenler aslında bu kaside-i bürde, bürüyen kasidenin çok yerlerde, haremde ve diğer bazı bölgelerde mesela yine Haso'da da onun duvarlarında bu yazıları görürler Arapça olarak.
Orijinal
oralarda haliyle. Orijinal haliyle yazılmış gerçekten olduklarını görürler.
İnsanı dinlerken bile bir huzur veriyor. Çok rahat, ferahlatıcı bir güzellikleri var kasidenin.
Evet, Sezai Bey'de gerçekten güzel bir çeviri de bulunmuş.
Yetiştirdiği ender şahsiyetlerden.
Bir tanesi. Evet. Yine mesela Ka'b bin Züheyr, onun da kaside-i bürde. Ka'b bin Züheyr, en büyük şairlerinden, Peygamber Efendimiz'in şairi. Onun da çok enteresan bir hayat hikayeleri var. Müzeyne kabilesinden olduğu ifade ediliyor. Bu kabile çok şairler yetiştirmiş. 11 tane meşhur bu kabileden şair yetiştiği ifade ediliyor. Babaları Züheyr, o da şair olduğu rivayeti var. Bir gece rüyasında bir rüya görüyor ve gökten bir ip sarkıtılmış. Kendisi o ipe ulaşabilmek için çok uğraşıyor. Fakat ipe bir türlü yetişemiyor. Ve ter içerisinde, sıkıntı içerisinde uyanıyor. Bunu şöyle yoruyor, çünkü çokları biliyordu, ahir zamanda son peygamber gelecek. Eski yine İncil'de, Tevrat'ta buna ait haberler çok. O sebeple Hanif dininde olanlar bunların hepsini biliyorlar, ahir zamanda son peygamberin geleceğini. O rüyasını buna yoruyor. Diyor ki ben ahir zamanda gelen peygambere herhalde ulaşamayacağım. O ipe yetişememesini, ulaşamamasını, ondan tutamamasını böyle yorumluyor. Çünkü yaklaştığı konusunda da o zaman da rivayetler vardı. Demek ki ben yetişemeyeceğim diyor. İki tane oğulları var. Biri Kab, biri de Büceyr. Kab, diğeri de Büceyr. Onlara bunu anlatıyor ve iman etmelerini, şayet siz yetişirseniz ona tabi olun, ona inanın, ona iman edin diye onlara söylüyor. İşte Peygamber Efendimizin peygamberliğini tebliğe başladığı zaman Kab ve Büceyr de duyuyorlar, işitiyorlar ve Peygamber Efendimiz tabi Medine'ye gitmişti. Çevre beldelerin duyduğu zaman da Medine'ye doğru onu dinlemek, onu tanımak, çünkü aleyhinde çok söyleyenler var. Sihir yaptığını söyleyenler var. Başka şeyler, iftiralar edenler var. Gidelim onu dinleyelim. Bakalım ne söylüyor diye gitmeye karar veriyorlar. Ve Medine yolunda giderlerken Ebrakul Azzaf denilen bir yer var. Oraya geldiklerinde Büceyr diyor ki Kaba, sen diyor burada bekle. Ben bir gideyim, bakayım, dinleyeyim. Ona göre gelir seninle konuşuruz. İkimiz birden gitmeyelim. Artık neden ne şekilde bu karara vardılar bilemiyoruz. Ve ilk önce Büceyr gidiyor. Evet. Peygamber Efendimizle görüşüyor. Onu dinlediği esnada hayran kalıyor ve anında İslamiyet'le şerefleniyor. Müslüman oluyor, bağlanıyor. Bunu haber alınca, ona tabi haber gönderiyor gelsin diye, Kaab bunu haber aldığı noktada büyük bir kızgınlığa dönüşüyor. Yani neden ben dinlemeden birden Müslüman oldu? Acaba yanıldı mı? Neden bana anlatmadı? Ve bu müthiş bir düşmanlığa, kine dönüşüyor ve Büceyr'i tenkit eden Büceyr'i bir mi? Şiir.
Yoksa şey mi, dine, İslamiyet'e mi?
Büceyr'i tenkit ediyor ama bu arada Peygamber Efendimiz'in de aleyhinde sözler söylüyor. İslamiyet hakkında da aleyhinde sözler söylüyor. Yani Büceyr'in kendisine danışmadan yapmış olduğu bu hareket ve iş onu bir anda bir düşman haline getiriyor. Muhtemelen giderken belki hakkında oluşmuş rivayetler vardı. Onun bir anda hani sihir yapıyorlar, bir anda döndürüyor, şunu yapıyor. Belki de muhtemelen onu da bir anda böyle sihirle döndürdü gibi düşünmüş olabilir. Ve çok ağır şiirler yazıyor. Ki bu şiirler sebebiyle Büceyr'in ölüm, Peygamber Efendimiz Kaab'ın görüldüğü yerde öldürülmesi konusunu daha sonra söylüyor. Ağır tabi sözler söylenince.
O da gizlenerek değişik yerlerde.
İslamiyet'te. Tabi kaçıyor. Ve Büceyr kendisine haber gönderiyor. Ona haber gönderiyor. Mutlaka İslamiyet'i tanıması, İslamiyet'i bilmesi, karanlıkta kalmaması, ne büyük karanlık olacağı, Peygamber Efendimiz'in hareketlerini, onun üstünlüğünü, yüceliğini, büyüklüğünü anlatan ve sana nereye kaçarsan kaç, hiçbir yerde kurtuluş yok, ölüm seni bekliyor. Yani nereye kaçacaksın ki, istediğin yere kaç, buraya gelmezsen. Ama senin gibi birine onu tanımak yakışır, ona tabi olmak yakışır, ona hizmet etmek yakışır diye hoş güzel ifadelerle haberler gönderiyor.
O zaman edebiyat zirvedeydi değil mi?
Zirvedeydi.
Her konuşmalar şiir gibiydi onların.
Şiir gibi yani konuşmalar da gerçekten. Ve bu sözlerden çok etkileniyor Kaab bin Züheyr Hazretleri ve Medine'ye geliyor. Bir arkadaşının
yine gizli olarak.
Gizlice tabi. Evinde kalıyor. Ona kendisini getirmesini istiyor Peygamber Efendimiz'e. Ve ertesi gün geliyor oraya. Ve tabi kendisi tanımadıkları için ya Resulallah diyor, Kaab yanıma geldi kendisi. Müslüman olduğunu, olacağını söylüyor, tevbe ettiğini söylüyor. Tevbe edip yanınıza gelirse tevbesini kabul eder misin diye soruyor. Peygamber Efendimiz de tabii ki diyor, tevbe eden işlememiş gibidir. Yani gelebilir. O zaman kelime-i şehadeti söylüyor yüksek sesle. Ya Resulallah, ben Ka'b bin Züheyr'im diyor. Orada hemen ashabtan bazılarının eli kılıca gidiyor. Peygamber Efendimiz onları durduruyor. O samimi bir şekilde ihlasla geldi. Ve işte orada, hemen orada uzun kaside-i bürde, kaside-i bürdesini okuyor. Benas Suat, sevgiliye dönüş diye. Ve orada kendisi uzun bir girişten sonra, söz taşıyıp öç alan iki yüzlü şiir ve kabile düşmanlarım, ey Ebi Sülman'ın oğlu sen mahvoldun dediler. Suat'ın derdi bana yetmezmiş gibi. Sen mahvoldun, sen bittin. Kendi o perişan ve sıkıntılı, artık dünyada böyle dünyanın kendisine daraldığı, ölüm korkusu da gelip de dünyanın daraldığı bir esnada, her şey bitti, sen mahvoldun, sen bittin dediler. Ey Ebu Sülman'ın oğlu, sen kendini ölmüş bil. Ben de koştum güvendiğim dostlara. Kime başvurdumsa ama, biz yokuz bu işte. Var git, kendin bak başının çaresine demezler mi? Kimseden bir yardım olmadı, kimseden bir imdat olmadı. Ben de onlara dedim ki, gidin gidin, beni yalnız bırakın. Neye hükmetmişse o olur, hükmeden o Allah ki, yaşamak dediğiniz nedir? Bin yıl yaşasa bile eninde sonunda insanoğlu o kambur tahta kutuya girmeyecek, binmeyecek mi? Haber geldi. Peygamber seni öyle bir cezaya çarpacak ki. Siz ne bilirsiniz hey zavallılar? İşte onun kapısındayım. Yüreğimde sonsuz bağışlanma ümidi. Ondan özür dilemeye geldim. Af istemeye geldim. Çünkü o sırrını bilendir. Kabul edicisidir mazeretlerin. O affedenlerin en affedicisi. İçi hidayet öğütü, en yüce gerçekler dolu Kur'an'ı, sana armağan eden Allah için ver bana bir savunma mühleti. Bakma ve zaten bakmazsın sözlerine beni kıskananların. Senin hükmün onlara değil, hakka ayarlı ve ben de bir parça suçluyum belki. Ama senin makamındayım şimdi. Fillerin bile titrediği makamda. Bir makam ki titrerdi bir fil, benim gördüklerimi görse, işitse işittiklerimi. Gerçekten Peygamber Efendimiz o kudretli haliyle görünse hiç kimse dayanamazdı, karşısında duramazdı denir.
Evet.
Çok insanlara karşı.
Zaten kimsenin yüzüne direkt bakmazdı diye buyuruyor kitaplarda,
evet.
Siyer kitaplarında. Hatta meşhur bir anlatmıştınız belki, bir Yahudinin hizmetçisi bir kız, işte öyle bir hadise var. En son Peygamberimiz gidiyor, kapısını çalıyor Yahudinin de. Yahudi görünce böyle titriyor, şaşırıyor. Nasıl diyor, yani senin gibi bir büyük insan benim gibi bir zavallının kapısına gelir. O titreme belki öyle bir
evet,
şey.
Korkuyor evet,
çünkü aslanlar evet. Var diyor, seni bekleyenler var diyor, koruyanlar. Nasıl olur diyor, böyle bir işin geldiniz diye.
Ve Müslüman olması
nasıl Müslüman oluyor. Yani o bakış demek ki bitiyor. Evet.
Burada beni ancak Allah buyruğuna bağlı peygamber affı kurtarır. Senin affın o olmazsa zaten öldüm diyor. Ben de onun öç ve adalet elini uzatıyorum. İşte sağ elimi. Beni ancak o kurtarabilir burada. Yalnız o. Şimdi söz yalnız onun. Ama o sen suçlusun, cezanı çekeceksin dese, önünde eğik bulur boynumu adaletin heybeti. Ona da boynum aynı şekilde eğiktir onun huzurunda. Muhteşem yurdunda hüküm süren aslanlar başbuğudur o. Bir aslan ki erkenden ava çıkar, yavrularının besini insanoğlu insan eti. Bir aslan ki savaş alanında kendi düşmanı dengi, bırakmadan çarpışmayı haram sayar kendine savaşı terk etmeyi. Heybetinden kısılır sesleri yırtıcı çöl aslanlarının, aslanlar arasında bile o dağıtır adaleti. Parçalandı silahları ve elbiseleri, kurda kuşa yem oldu. Bu vadide kendi gücüne bileğine, kendi gücüne bileğine güvenen nice kişi. Çokları onun karşısına çıktı ama Hepsi diyor kurda kuşa yem oldu. Şüphe yok ki peygamber en keskin bir kılıçtır kılıçlarından Allah'ın, sonsuz bir kurtuluşa, nura ve hidayete alıp götüren bizi. Ve arkadaşları onun Mekke vadisinde İslam'ı kabul eden Kureyş'in en ileri gelenleri, cömertlikte ve yiğitlikte hiçbirinin yok dengi. İlk günler göçmek gerekliydi. Hemen göçtüler zerre tereddüt etmeden, bırakarak yurtlarını, tüten ocaklarını, mal ve mülklerini. Yerlerinde kalanlar çarpışamayacak güçte olanlardı. Onlar da müdafaasız, silahsız, çepeçevre küfürle çevrili bugünü hazırlamış, beklemişlerdi. Evet, bunlar başları dimdik gezen yiğit üstü yiğit, Davud'a mahsus demir gömlektir zırh diye giydikleri. Zırhları pırıl pırıl ve upuzun, çelikten büklümleri öyle ki, birbirine geçmiş kaynaşmış bir ayrı kutunun halkaları gibi. Mızrakları düşmanı devirse yere, gurur nedir bilmezler, yenilirlerse bilmezler nedir umut kesmek, yok ya ya yenildikleri. Aksoy develer gibidir gidişleri, korunmaları da saldırış, vurulunca göğüslerinden vurulurlar, onlar ürkmez, onlardan ürken, ürker dev dalgalı ölüm denizi. Şimdi, bu sözlerle bitiriyor. Ve Peygamber Efendimiz tabii çok uzun orada ashabı öven, onların kahramanlıklarını öven nice beyitleri var. Peygamber Efendimiz yine üzerindeki hırkasını çıkartıyor ve Ka'b bin Züheyr'e giydiriyor. Hırka-i Saadet, bu hırka işte bugün Topkapı Sarayı'nda ziyaret ettiğimiz hırka. Yavuz Sultan Selim Han tarafından getirilecek ve Topkapı'da Hasoda, o dönemde yaptırılmıştır. Hasoda Yavuz Sultan Selim mukaddes emanetlere alarak geldiğinde Hasoda'ya yaptırıyorlar ve o mukaddes emanetleri ve hırkayı saadeti oraya koyuyorlar.
Peki hocam, bir de şey var.
İsterseniz bir ara
biraz,
evet,
biraz daha devam edelim.
Peki.
Çünkü İstanbul'da meşhur bilinen Hırka-i Şerif Camii var.
Evet.
Orada da bir Hırka-i Şerif var. Bununla ilgili birkaç malumat.
O da Veysel Karani Hazretlerinden doğru gelen hırka olduğu, evet, rivayet edilir. Veysel Karani Hazretlerinin o hırkası daha sonra Osmanlılara yine geçiyor. Ve o Hırka-i Şerif Camii'nde Abdülmecit Han, evet, o Hırka-i Şerif için bir cami yaptırtırıyor. Oraya yerleştiriyor. Ve yine daha çok İstanbul halkı, dışarıdan gelenler o hırkayı ziyaret ederler. Yüzyıllardır orası halka açıktır. Ramazanlarda açılır ve bütün halk o hırkayı ziyaret ederler. Topkapı Sarayı'ndaki hırka ise daha çok devlet adamları,
devlet
ilim adamları, devlet erkanı, özel oraya girip ziyaret edebilecek kimseler. O da yine Ramazan'ın 15'inde. Malum Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan'ın 15'inde olarak açılır ve orası temizlenir günler öncesinden her şeyiyle. Çok güzel, her zaman öyledir zaten. Kokular sürülür, temizlenir ve gelenler orayı ziyaret ederler. Önce padişah ziyaret eder, sonra harem halkı, oradaki Enderun'daki görevliler, saraydaki yüksek rütbeli görevliler, onlar ziyaret ederler ve daha sonra dışarıdan insanlar alınmaya başlanır. Ziyaret ederler ve onlara hatta orada destmal odası derler, el bezi gibi. Oradaki mukaddes emanetlerin korunmuş olduğu bezler değiştirilir, yenilenir ve eskileri çok küçük parçalar halinde gelenlere hediye olarak verilir. Onlar böyle belki de vefat ettiklerinde gözlerine, yüzlerine onlara vasiyet ederler ki üzerine koysunlar ve kendilerine en azından yakmasın, korusun cehennem ateşinden diye o inançla kullanırlar.
Evet, Osmanlı'da her şey bir böyle nizam halinde devam ediyor. Demek ki Hırka-i Saadet dairesi de böyle hasreten özellikle bazı şeyler yapılıyor orada. Belki bunun için ayrı bir program mı gerekiyor?
Evet, Ramazan'da inşallah herhalde inşallah uzun bir şekilde, evet, işin bu noktasını da konuşuruz
inşallah. Evet hocam.
Şimdi Tabii burada mesela
evet.
Ara mı?
Bir 5 dakika sonra verelim hocam.
Evet, tamam.
Çünkü güzel girdiniz.
Böyle şimdi dünya gerdanlığının en güzel manzumesi kaside denir.
Evet.
Dünya gerdanlığının en güzel manzumesi kaside olarak söylenir. Ve kasidenin de en güzel beyti ise Peygamber Efendimiz'i övmektir diye söylenir. Kasidenin. Şimdi
evet.
Osmanlı'da şairler veya padişahlar herkes divanına Nat-ı Şerif'le başlarlar. Yani Allah-u Teala'ya hamdü sena, onun kudretini, onun yüceliğini, onu yazarlar ki Allah-u Teala'ya münacaatta bulunurlar. Ondan dilerler, ondan isterler ve bir Nat-ı Şerif yazarlar. Bununla başlarlar. Mutlaka şiirlerine, divanlarına ilk yazdıkları odur. İkincisi Peygamber Efendimiz'i överler. Yani onunla daha çok onu övmek mümkün değil. Burada öyle ifadeler ederler ki onu övmek zaten mümkün değil. Eserimizi ve yazımızı onunla güzelleştiriyoruz. Onun ismiyle güzelleştiriyoruz derler. İkinci olarak kaside-i şerifler. Onun için dünya gerdanlığının en güzel manzumesi kaside-i şerif olarak ifade edilir. Onun en güzel beyti ise Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın övgüsüdür diye. İşte kaside-i şerifler ve ondan sonra zamanın sultanını öven ifadelerde bulunurlar. Ardından gazeller, şiirler, alimler bunları beyitlerinde gerçekten kendilerinin yazdıklarını, okuduklarını biz görüyoruz.
Hocam şey dediniz başlangıçta divan, ilk divan işte Fatih Sultan Mehmet Han'ın zamanlarına itibaren başladınız. Daha önceleri var mıydı? Yoksa bu çapta mı değildi?
Divan mesela, sahibi padişah yok. Yani ondan önce tamam. Çelebi Mehmed'in bir iki tane şiiri olarak gösteriliyor.
Evet.
İkinci Murat Han'ın daha fazla, Fatih'in babası İkinci Murat Han'ın çok fazla gazelleri var. Ancak bir divan teşkil edecek şekilde değil. Osman Gazi'ye atfedilen şeyler var ama net değil, net açık değil, değil, kesin değil. Net bir şekilde bilemiyoruz. Yani manzume kitaplarında onun şiirlerini mesela İstanbul'u aç gülzar yap. Ahmet Cevdet Paşa da onu yazar, söyler.
Evet.
Ertuğrul Osmanoğlu'sun, Oğuz Karahan neslisin, hakkın bir kemter kulusun, İstanbul'u aç gülzar yap diye öyle dörtlükleri ve şiirleri vardır Osman Gazi'nin. Ancak bunların onun net açık bir biçimde onun olduğuna dair veyahut da %100 kesin emin olarak söylemek mümkün değil. Fakat ona ait olduğu ifade ediliyor.
Evet.
O sebeple de ilk olarak divan ki Fatih'inki de divançedir.
Divançe.
Yani divançe biraz küçük.
Divan gibi.
Divan gibi ifade edilir. Fakat gerçekten hoş ifadelerdir, ağır beyitlerdir. Güzel şairlerin, edebiyatçıların övmüş olduğu, padişahça söylenmiş olan çok kıymetli beyitleri vardır Fatih Sultan Mehmed'in. Dolayısıyla da onun bir divançesi vardır. Ondan sonra mesela Fatih'in oğlu Cem Sultan'ın çok büyük bir divanı vardır. Üzerinde çok çalışmaları vardır. Büyük bir şairdir. Yine Şehzade Korkut şair bir şehzadelerdendir. İkinci Bayezid, Fatih'in oğlu, diğer oğlu. O da çok gerçekten büyük bir şairdir. Onun da yine divanı tercüme edildi, çalışıldı. Çok hoş ifadeleri var ikinci Bayezid Han'ın.
Burada aslında güzel bir şey çıkıyor hocam. Hep insanlar zannederler ki veya bazı insanlar Osmanlı sultanları hep böyle kılıç elinde gazaya giden gelen böyle sıradan bir insanmış gibi gösterilir bazı insanlar tarafından. Bunlardan anlıyoruz ki hiç de öyle değil.
Şimdi sanat, evet, belagat, şiir, fesahat, güzel konuşma, söz söyleme zaten ondan maksat budur.
Evet.
Şiirden maksat güzel söz söylemedir. Fasih konuşmaktır. Beli konuşmaktır. İnsanlara güzel ifadelerde bulunmaktır, anlatmaktır. Onun da en güzel noktalarından bir tanesi şiirli ifadedir. Ve en güzel söz odur. İşte bununla dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz'i övmektir, güzel sözler söylemektir. Onların en önemli, hani şimdi insanlar farklı bir şeyler yapmak, Osmanlı padişahlarının da en güzel yönleri bu. Gerçi her birinin ayrı farklı meslekleri de var ama asıl yönleri o sıkıntılı hayatın içerisinde böyle güzel şeyler söyleyebilmeleri ki onların güzelliğini ortaya çıkartır, yansımasıdır. Gerçekten çok önemlidir.
Yani bir Cem Sultan'ın o çektiği sıkıntılara rağmen bunları yapması fevkalade başarılı.
Onu da biraz sıkıntı zaten konuşturuyor. Evet.
Hocam isterseniz kısa bir ara verelim. Peki. İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bu programı sizler için Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Bu akşamki konumuz Osmanlı'da özellikle edebiyat ve sanattı. Birinci bölümde hocamız Aslı Saadet'ten iki güzel örnek verdi. Şimdi biraz da Osmanlı sultanlarından verecek inşallah. Ama kısaca iletişim bilgilerimizi hatırlatayım her zamanki gibi. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ahmet@ahmetsimsirgin.com. Hocam buyurun.
Söz sizin. Evet, herhalde Osmanlı padişahları bu konularda neler söylemiş diye konuştuğumuz zaman hemen hemen hepsinin
değil mi?
Aynı şekilde Peygamber Efendimiz'i öven ve onunla güzelleştirdiklerini söyleyen kıtaları, beyitleri, sözleri, şiirleri mevcut. İsterseniz biz Yavuz Sultan Selim'den
zirveden başlayalım yani.
Başlayalım.
Bir de mahlaslar var değil mi hocam böyle yani?
Tabii şiirde mahlas kullanıyorlar her birinin. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in Avni'dir mahlası. Avni yardımcı, hatta çok padişahça bir mahlas olarak. Yani padişah herkese yardımı dokunan, herkesin sığındığı bir kimsedir.
Bunları kendileri mi söylüyorlar?
Kendileri kullanırlar, kendileri alırlar, kendileri seçerler o mahlasları. Yavuz Sultan Selim Selimi mahlasını kullanır. Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi mahlasını kullanır. İkinci Bayezid Han Adli, Adaletli mahlasını kullanır. Evet. Ve padişahların böyle her birisinin mahlasları vardır. Yavuz Sultan Selim tabii Farsça söylüyor şiirlerini.
Neden hocam?
Neden? Çok şimdi Farsça lisan olarak çok övülen, gerçekten şiir söyleme, şiir gibi bir lisandır Farsça. Çok yumuşak, çok tatlı. Hatta evliya lisanı derler Farsça için. Eserlerini genelde Farsça yazmışlardır. Eski alimlerin çoğu. Yani Arapça cennet lisanı, Farsça evliya lisanı, Osmanlıca devlet lisanı diye çok meşhur olmuş bu şekilde bir
öyle güzel
söylemek.
Bir
Farsçanın güzel, akıcı, bir üslubu var. Belki şiire çok yatkın bir üslubu var. İkincisi Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'le uzun bir mücadele dönemi var.
Tabii 7 program yaptık az mı?
Şah İsmail genelde şiirlerini hep Türkçe söylemiştir. Ancak Şah'ın şiirleri çok basittir. Yani edebi yönü çok zayıftır. Osmanlı padişahlarının gibi değildir. Halk tipidir. O sebeple de halk arasında da çok okunur. Ve Selim Han, Şah İsmail şiirlerini Türkçe söylemesi, Şah'ın etrafındaki genelde insanlar, hani çoğu Türktür. Türk soylarına, boylarına dayanır Şah İsmail'in gücü. Evet. Dolayısıyla Şah aynı zamanda bir mesaj veriyor Anadolu'ya. Şiirleriyle mesajlar veriyor. Onları o tarafa doğru çekiyor. İşte bu noktada şiir aynı zamanda bir
propaganda diyoruz.
Propaganda vasıtası haline gelmiş oluyor. Yavuz'un da Şah İsmail'in hakim olduğu nokta Fars bölgesi. Evet. Dolayısıyla oradakilere hitap ettiği ve Farsça söylediği ifade ediliyor. Bunu bazı tarihçiler böyle yorumlarlar. Ancak ben buna katılmıyorum. Evet. Çünkü bunu Şah İsmail için söylemek doğru. Yani Şah İsmail şiiri bir propaganda gibi kullanmıştır. Basittir, yalındır, düzdür, halka hitap eder. Oysa Yavuz Sultan Selim Han'ın şiirleri çok ağırdır, ağdalıdır, sanat kokar. Yani Osmanlı padişahları şiiri bir propaganda vasıtası, şiiri bir şey olarak kullanmamışlardır. Evet. Kendileri için bir maksat. Şiirde ebedi güzelliği anlatmışlardır. Yani mesela odur alemde mahbubu hakiki, bilir anı ki irfanı sıfattır. Cemali mazharidir hüsnü huban, cemal ayinlerde ariyettir denir. Bu dünyada gerçek sevgili Allah'tır. İrfan sahipleri başka şeylerin onun sembolü olduğunu bilirler. Güzelliğin güzelliği yüzlerde onun yansımasıdır ama aynalardaki güzellik ariyettir. Her şey onu anlatmak içindir, onu bildirmek içindir. Ve Peygamber Efendimiz ardından gelir. Böyle bir sıfat vardır. Mesela yine Osmanlı şiirlerinde çok enteresandır. Divan edebiyatında ne vardır? Mesela def vardır, ney vardır, sevgili vardır, şarap vardır. Ve bunları ifade eden ibareler vardır, istiareler vardır. Görüşüne bakanlar, bunları görüş olarak alanlar ki bugün öyle yapıyorlar hemen hemen. Bugün biraz şiir okuyanlar, şiirden anlayanlar ama bunlar divan edebiyatını bilmedikleri için şarap, dilber, kol ve boy övgüsü olarak bunları alıyorlar. Gerdanı, yüzü, boyu, beni değil mi? Yani böyle anlatıyorlar. Halbuki tasavvuf ve gerçek bilenlerin dilinde her sözün bir manası vardır. Her ismin bir müsemması vardır. O ismin ifade ettiği. Her sözün bir tevili vardır. Her tevilin bir temsili vardır diye ifade edilir. Nitekim o aşk meyhanesinin kadın kadeh sunucusu, dilber ve şarap nüktelerinin nüktecisi sözlerinin Şirazlı hafız. Yani bunlara mesela meyhane Allah adamlarının dergahıdır. Orada o şeyler onların sözleridir, ifadeleridir. Aşk o sözler aşk şarabıdır. Onların gönülleri çünkü nasıl şarap insanı böyle kendinden geçirirse o sözlere kavuşanlar o Allah adamlarının ifadelerini, sözlerini kendinden geçer. Büyük bir iç huzuru, muhabbeti duyarlar. Oradan ayrılamazlar. Onunla ilgili çok güzel böyle ifadeler. Bunu ehilleri bilir. O sebeple bunları bilmeden, onun ne manaya gelmeden bu dizeleri okumak da hoş değildir. Bilmek de çünkü onların kafalarında öyle güzellikler oluşur. Halbuki onlarda manevi güzellikler vardır, manevi bir anlayış vardır. O sebeple divan şiirini okuyanların önce divan edebiyatındaki bu kelimelerin hangi manaya geldiklerini de bilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Meşhur Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mesnevisi de mesela Farsça değil mi?
Tabii o da parça, o da parça.
Ama şimdi insanlar okuyup yanlış şey yapıyorlar. Maalesef. Evet. Yanlış yerlere gidiyorlar. Çok sevdiğimiz bir dostum şöyle bir tarif yapmıştı. Aşk nedir diye divanda, divan edebiyatında. Hepimiz tabii böyle bekledik. Canı için can taşımak değil diyor. Cananı için can taşımaktır.
Evet. Canı kim cananı için sevse cananın sever, canın sever canı için kim ki cananın sever, canın sever.
Evet.
Evet, yani çok bu Fuzuli'nin bir beytidir.
Fuzuli değil mi?
Fuzuli'nin. O sebeple buradaki tevilini yapabilmesi lazım, evet. Bilebilmesi lazım. Meyden safayı batını humdur kara seman. Erbab-ı zahir anlayamazlar muradımız diyor Maki'de. Meyden, mey içki manasına, şarap manasına. Meyden safayı batını humdur kara seman. Meyden maksadımız bizim ki Baki sadece bir Şeyhülislamlığı kalmış. Osmanlı'da ilmin en yüksek noktasına kadar çıkmış bir kimse.
Abdülbaki Efendi değil mi?
Evet, sadece Şeyhülislam olamamış. Hani geçen belki de bir sohbette ondan bahsetmiştik.
Evet.
Kadirini Sengi Musalla'da bilip ey Baki durup el bağlayalar karşına yaran saf saf. Yani Şeyhülislam olamadığı için kadrini ancak Sengi Musalla'da bilirler ve karşına yaran saf saf dizilir diye cenaze namazına bu beyti okuyup Ebu Suud Efendi ağlıyor. Böyle bir noktaya gelmiş. Baki dahi iftiralardan kurtulamıyor. İftiralardan ve en sonunda işte diyor ki bu şiir, bu bizi çok hoş bir gazeldir. Fermana aşka can ile var inkiyadımız. Hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Fermana aşka can ile var inkiyadımız. O aşk fermanına candan biz bağlıyız. Hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Baş eğmeziz edaniye dünyayı dun için. Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Baş eğmeziz edaniye, deni ve alçak kimselere, dünyayı dun için, bu dünya için baş eğmeyiz.
Alçak.
Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. İşte bütün bunları söyledikten sonra, herhalde asırlar sonra belki o günlerde de vardı, bilemiyorum ama, bunu söylüyor. Meyden safayı batını humdur kara seman. Bizim meyden maksadımız gönül zenginliğidir. İç zenginliktir, gönül huzurudur. Erbabı zahir anlayamazlar muradımız. Zahir erbabı, dışa bakanlar, bizim görünüş. Muradımızı, görünüşümüzü, görünüşe bakanlar içimizi anlayamazlar diye. Ben çok hoş bir ifadedir. Bunu kullanırım bilmeyenler için.
Evet.
Baki'nin onlara çok güzel bir cevabı var burada.
Evet. Herkes haddini bilmeli değil mi?
Evet.
Uğraşıyorsan adam gibi bak kardeşim.
Öğren yani, araştır. Körü körüne düşmanlık. İşte biraz ideolojik maalesef.
İdeolojik yani.
Kelimelerin bittiği yerde ideoloji başlıyor.
Evet.
Ama burada bir ilim var. İlim söz konusu. Araştırmak lazım. Cehaletin bu derecesi çok kötü. Hele ideolojik bir yönle cehalet olduğu zaman bu felaket bir şey. Bilenin yanında daha perişan oluyorlar. Ancak bilmeyenlerin yanında konuşuyorlar maalesef.
Evet.
Fakat bir bilen olduğu zaman işte o zaman da belki sadece bağırtı veya oradan gitmek oluyor. Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere diyor ya, bugün edebiyattan konuşuyoruz.
Evet.
Yunus Emre'nin bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere, yalan değil gerçektir, ben de gördüm tozunu diyor. Böyle kafadan atanlar ideolojik konuşurlar, çok bağırırlar.
Evet.
Çok bağırırlar. Böyle tepelerde kartal gibi tepelerde uçarlar. Aşağıyı görmezler. Hep başları havadadır. Ama bir sinek, küçücük bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere. İşi bilen bir kimse, ilmi sahibi bir kimse bunlara iki tane soru sorar.
Evet.
Biri iki işi biliyor ya, onun evet. da bilmediğini anladı. İki tane soru sorar. Soru sorulduğu zaman bunların işi biter. Cevap veremezler. Çünkü bunlar cahildir. Cevap veremezler. O sebeple bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere. Yalan değil gerçektir, ben de gördüm tozunu dedi. Yunus Emre de karşılaşmış böyleleriyle. Karşılaşmış. Ben de karşılaştım bazı meclislerde. Onlara bunlar havadan uçuruyorlardı. Yani tasavvuf deryasında yüzüyorlar adam. Oysa dinin en temel noktalarını bilmiyor.
Evet.
Hani şeriat denir ya, en tarikat, hakikat. Hakikatte yüzüyor, hakikat denizinde ama dinin daha başlangıcını bilmiyor. Bunlara bir iki tane soru sordum. Cevap veremediler.
Diyor.
Ben de gördüm tozunu dediği budu. Onları kartala benzetiyor. Çünkü kartal leş yer diyor. Bıraktığı da leştir. Ama sinekten maksadı arıdır. Yediği güzel çiçeklerdir. Bıraktığı baldır.
İrfan Sahip'ten.
Evet, İrfan Sahip'ten. Yani orada sinekten maksadı ne, kastı ne, orada anlaşılanlar, kartaldan maksadı ne, oradan anlaşılanlar bilenleri biliyor. Bunu da bu yorumu Niyazi Mısri yapıyor. Evet. O da yine büyük bir divan şairidir, büyük bir şairdir, büyük bir alimdir. Yunus Emre'nin bu kasidesini şerh ediyor, açıklıyor. Bak Fehim Bey, altı tane beytini şerh ettiği zaman acaba doğru mu şerh ettim diye Yunus Emre'nin ruhaniyetine sığınıyor ve uykuya yatıyor. Ve rüyasında görüyor Yunus Emre'yi. Çok güzel yaptın diyor. İyi ki açıkladın. Benim bu şiirim bilinsin. Çünkü muamma tarzında bir şiir. Evet. Bunu şimdi biz açıklamasak, oradan okumamış olsak ne anlayacaktık? Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere. Yalan değil gerçektir. Ben de gördüm tozunu. Bu açıklamayı bilmesek ne anlayacağız? Evet. Çıktım erik dalına anda yedim üzümü. Bostan ısı kakayıp derne yersin kozumu. Değil mi? Yani şimdi işte orada diyor ki çok hoş oldu, çok güzel oldu. Bu şiirimi insanlara anlattın, öğrettin, gizli kalmaktan korudun. Yalnız dördüncü beyti ben senin yaptığın gibi değil, şöyle düşünmüştüm diyor.
İzahat tabii.
İzahatını da yapıyor ve Niyazi Mısri diyor ki kendi yaptığım gibi değil, onun bana rüyada söylediği gibi çevirdim diyor, yazdım diyor.
Bu da güzel.
Evet. Şimdi bilmek lazım. Bilmeden olmaz.
Bilmek
ideolojik olmaz. Yani kartal gibi tepede benim diyerek, yüksek sesle bağırarak olmaz. Evet.
İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.
O da ayrı bir husus tabii. Oraya girersek şimdi Yavuz Sultan Selim'in
şiiri kalacak.
Peki. Kendini bilmeye girersek, istersek buradan da peki, biraz gibi devam edelim.
Tamam.
Peki. Şimdi tabii bu da Farsça olduğu için bunun da açıklamasını okuyacağız. Farsçasını okumayacağız Yavuz Sultan Selim'in. Ve burada Dernat-ı Resul, Peygamber Efendimiz'e övgüsü Yavuz Sultan Selim'in. Ondan okuyalım bir kısmını.
Evet.
Ey zatı ile yükseklik bayrağını yükselten Muhammed Aleyhisselam. Ey zatı ile yükseklik bayrağını yükselten Muhammed Aleyhisselam. Bu dokuz felek senin bayrağının bir gölgesidir. Her yerde senin bayrağın, senin kuduğunun. Bu derece büyük olduğun halde güneşe başını çiğnetmene bulut razı olmadı. Bu derece büyük olduğun halde güneşe başını çiğnetmene bulut razı olmadı. Onun için başının üzerinde dolaşıp sana sahibanlık ediyordu. Yani öyle bir o mucizesine öyle bir atıfta bulunuyor ki sen öyle bir büyüksün ki senin başını güneşe çiğnetmesine müsaadesi olmadı bulutun. Onu kapattı oradan. Böyle bir mana anlatıyor. Adem Aleyhisselam o kendisine bir zelle, ilk defa bir zelle kendisinden sadır olan, peygamberler için günah şeyi denilmez, Adem Aleyhisselam'ın yanılmak, bir zellesi, yanılması. Tabi bunda da çok insanlar için hikmetler var cennette. Adem Aleyhisselam sonunda senin şefaat tahtına oturacağını biliyordu. O senin şefaatini hep arzuladı. En sonunda Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine dediğine ona atıfta bulunuyor. Miraç gecesinde ona kadri şeref veresin diye arş bürç üstüne nur derecesi kazandı. Senin sevginden başka olan her sevgi putperestliktir. Yani asıl olan senin sevgindir. Senin sevginle olan güzelliktir veya peygamber ve onu sevenlerin sevgisi diye onun. O sevgi onu Peygamber Efendimizin sevgisine, o da ilahi Allah sevgisine getirmeli. Senin sevgin yoksa bir şeyde onu putperestlik olarak görüyor Yavuz Sultan Selim. Senin sevgin olmalı. Senin hayalinden gayrı olan her tahayyül bir kara sevdadır. Kara sevda. Halbuki asıl olan sana bağlılıktır. Senin senin hayalinden gayrı bir şey olmaz. O kara sevdadır. Senin ruhun cisimden tecerrüt etmiş bir ruhaniyettir. Senin zatın alemi süfliden çıkıp onun fevkinde olan alemi ulviye mensuptur. burada süfliye alem, ulviye alem onlara şey yapıyor ve alemi ulviye çıkan senin zatın ancak o olur. Senin aşk ve feyzinden gelmeyen her veçt bir heva ve hevesten başka bir şey değildir. Heva ve heves, hani istenmeyen boş şeyler. Eğer senin aşk ve feyzinden gelmiyorsa bir veçt, bir istek, bir arzu, bu boş bir hevestir. Sana olması lazım o aşkın. Hani ilim kesbiyle payı irifat, arzuyu muhalimiş ancak. Her ne var aşk imiş alemde ilim bir kuyulu kalimiş ancak denir ya. Evet. O şevk aşk sana olan aşkla vecle olmalı. Senin ilim menbaından gelmeyen bir bilgi boş ve manasızdır. Yani aşklar sevdalar sana ulaşmalı, ilim ve bilgiler sana varmalı. Senin yolundan, senin sünnetinden başka bir yolda yürümek dalalettir. Ancak o senin yolunda olursa hakikat olur, yoksa dalalet olur diye söylüyor. Sana mensup olup da günah işlemek ne rezalettir. Ve ona bağlı olanların da, Peygamber Efendimiz'e mensup olanların gerçekten iyi insan olacağı, güzelliklerle bezeneceği, güzel ahlak üzere olacağını ifade ediyor. Ve ona bağlı olup da günah işlemek de ne rezalettir. Selimi, burada mahlasını söylüyor, senin ululuğuna, büyüklüğüne, şeyhin şahlığına güvenerek, senin visaline nail olmak suretiyle didar şerefini kazanmayı umuyor. Yani övüyorlar, mucizelerinden bahsediyorlar, onu övüyorlar ve en sonunda da senin visaline, sana kavuşmaya nail olmak suretiyle didar şerefini, seni görmenin şerefini, seninle olmanın şerefini umuyor. Ki ikinci Bayezid'in de buna uygun sözleri vardır. Ve evet, bütün şairlerde en sonunda Peygamber Efendimiz'e kavuşmak, onun sohbetine erişmek, onun sevgisine kavuşmak, o sevgiyle bunları yazıyorum ve ona kavuşmayı diliyorum diye ifade ederler.
Evet.
Herhalde vakit doldu,
vakit
diye
tamam oldu
ifade ediyorsun.
Evet.
İnşallah bu güzel şiirlere padişahların diğer programlarda da İnşallah. Devam etme imkanını buluruz. Sevgili TGRT FM dinleyicilerine ben iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Dilinize sağlık. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Teknik yapımda sevgili Yusuf Özbakır programı size sundu. Ve ben Deniz Fehim Armanşah yardımında bulundum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.
Tarih ve insan.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı yürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.